Ayrım 31.
Sayfa 289. Marek'in bakışları şaşılacak bir hızla değişiverdi o zaman. Sihirli bir değnek dokunmuş, bütün kimliğini değiştirmiş gibi çevresi tanrısal bir halenin parıltısıyla ışıklandı. Yüzüne sevdalı bir hüzün gelip yerleşti. "Lütfen gidelim artık sevgilim," dedi titrek bir sesle. "Lütfen. Milyarlarca yıldan beri seni bekliyorum. Seni özlüyorum." Bu öyle kaçınılması olanaksız bir çağrıydı ki bütün varlığı o zamana kadar hiç yaşamadığı sıtmalı bir titreşimle sarsıldı. Genç kadının avuçlarının arasındaki ellerini acıtırcasına sıktı. "Ben de," dedi fısıldayarak. "Ben de kendimi bildim bileli galiba hep bugünün umuduyla yaşamışım. Ben de nihayet seninle yalnız kalacağımız anı bekliyorum. Sabırsızlıkla." Sonra garsona dönerek hesabı istedi. 24. Dönüş yolunda son yıllarda hiç olmadığı kadar sarhoştu. Marek vücudunun bütün ağırlığıyla üzerine abanmıştı. Bacağını bacağına sürtüyor, bir eli ensesinde dolaşırken öbür eli pantolonunun fermuarını açmaya uğraşıyor, dudakları sakallarının üstünde, kulağında, dudaklarının kenarında geziniyor, sıcak soluğunu yakasından içeri üfleyerek onu kışkırtmaya çalışıyor, o da tek eliyle karşılık vermek zorunda olduğu için sağ elini uzatıp sıyrılan eteğinin altına soktuğu parmaklarıyla genç kadının bacaklarını okşuyor, kasıklarını sıkıştırıyor, bu arada bir okyanusun dalgalarıyla boğuşuyormuşçasına kullandığı eski arabanın direksiyon boşluğuna yenik düşmemek için büyük bir çaba harcıyordu. Genç kadın bitmeyen bir şarkının nakaratı gibi hiç durmaksızın "Sevgilim, seni seviyorum, seni çok seviyorum" diye fısıldıyordu kulağına. O da aynı sözcüklerle, aynı ateşle karşılık veriyordu. Bakkal dükkanının önündeki alandan geçerlerken bıraktıkları yerde saatlerden beri onları beklemekte olan Carlos sevinç gösterileriyle kesik kesik havlayarak karşıya çıktı. Öylesine coşkuluydu ki neredeyse tekerleklerin altında kalıyordu. Son anda sert bir manevra yaparak güçlükle kurtardı hayvanı ezilmekten. O arada gözleri yolun kenarındaki sete ilişti. Bakkalın kızıyla elektrikçinin oğlu setin üstünde yan yana oturmaktaydılar. Oğlan kolunu kızın omzundan aşırmıştı ve galiba saçlarını öpüyordu. Kız yanağını oğlanın yanağına dayamıştı. Yanlarından geçerlerken oralı bile olmadılar. Adeta kendilerinden geçmişlerdi. Yüreğinde hafif bir burukluk hisseder gibi oldu. Ama her kıpırtısını atmaca gibi izleyen Marek bakışlarını hemen yakalayarak pantolonunun üzerinden iki parmağıyla oyluğunu sıkıştırdı. Canını fena halde acıtan bir çimdik attı. "Gözümden bir şey kaçmaz, karışmam ha," diye fısıldadı kulağına. Artık sevdalı olmaktan daha çok tutkulu bir cinsellik tınısıyla. Carlos'la aynı anda ulaştılar tepedeki eve. Arabasını Suzuki'nin arkasına park etti. Marek'le sarmaş dolaş indiler merdivenlerden. Cebinden kapının anahtarlarını çıkarırken yukarıda kalan Carlos'un iniltiye benzeyen garip bir ses çıkardığını fark ederek başını çevirip baktı. Yukarıda iki arabanın arasında yere çömelmiş, gizlenmeye çalışan, çadır büfedeki kıza benzettiği küçük bir gölge görür gibi oldu. Seslenmek istedi ancak o sırada koluna asılmış olan Marek, yüzünü gözünü öpücüklere boğuyor, tutkulu bir mırıltıyla bir an önce eve girmeleri için zorluyordu onu. Kapıyı güçlükle açtı. Genç kadın daha sokak kapısı üzerlerine kapanır kapanmaz ışıkları yakmasını engelleyerek boynuna asıldı, bacağının birini beline dolayarak o güne kadar hiç bilmediği bir yöntemle yalar gibi, emer gibi öpmeye başladı dudaklarından. Bu beklemediği saldırı karşısında bir an ne yapacağını şaşırdı. Sersemledi, dengesini yitirir gibi oldu. Aslında o da genç kadının coşkusuna kaptırmıştı kendisini. Bir yandan soluk soluğa öpüşüyor, yabanıl sesler çıkarıyor, bir yandan da kendilerinden geçmiş halde titreyen elleriyle giysilerinin altından birbirlerini okşuyorlardı. Farkında olmadan yere doğru kaymak üzerelerdi ki Marek birden kendisini çekti. Doğruldu, çadır büfedeki küçük kızın bir gün önce yapmış olduğu gibi hiç duraksamadan, hiç yabancılık çekmeden ama daha kararlı ve kendine güvenen bir hareketle güçlü parmaklarıyla bileğinden yakalayarak onu da kendisiyle birlikte merdivenlere doğru sürükledi. Daha yatak odasının önüne varmadan üzerlerindeki bütün giysileri yerlere fırlatıp atmışlardı bile. Karanlıkta çıplak teni genç kadının sımsıcak vücuduna değdiği sırada bir an gerçekten de 2 milyar yıllık birer fosil olup olmadıklarını, en azından Asurlular, Frigyalılar ya da Romalılar döneminde yaşayıp yaşamadıklarını sordu kendi kendisine. Oysa evindeydi. Kendi yatağındaydı ve yıllarca hayallerini süslemiş olan gizemli sevgili, düşlerinde yaşattığı gibi karanlıkta bile ışıklar saçan çıplaklığı, ateşli kösnüllüğüyle yanı başındaydı. Sevişmelerinin doruk noktasına ulaşmak üzerelerken yine bir an ellerinin birbirlerine ilk değdiği zaman olduğu gibi aralarına o saliselerle bile ölçülemeyecek zaman farklılığının girmesinden, dokunma duygularındaki yanardağ patlamasını andıran coşkuyu, eser kalınlığındaki bir görünmez yalıtkanın susturmasından korktu. Ama hiçbir şey karşı koymadı onlara. İki yumuşak dokunun birbirine kavuştuğu anda ikisi de benzer haykırışlarla kendilerinden geçtiler. Sabahın ilk ışıkları yüzüne değer değmez, eski alışkanlığıyla hemen gözlerini açtı, tasayla yanına baktı. Hayret, düş değildi. O buradaydı. Gece uykuya yenik düşmek üzerelerken üstlerine çektiği pike yere kaymıştı. İkisi de çırılçıplaktılar ve o yanında öylece kımıldamadan yatarken göz kamaştıran sakınmasız gövdesi karşı duvardaki büyük boy aynasına çarpıyor. Oradan da açık pencereden giren şimdiden ısınmış gün ışığıyla yarışarak odanın çaprazdaki parlak düz beyaz duvarına bir bahar ayininin coşkusunu yansıtıyordu. Elini uzatıp genç kadının ilk gün sert bir çift Ankara armuduna benzettiği göğüslerinin belli belirsiz pürüzlü tenine hafifçe dokundu. O kadar canlı, o kadar taze bir dokuydu ki onunla ilk olarak 2 milyar yıl önce sevişmiş olabileceği savı inanılacak bir şey değil gibi göründü gözüne. Onu uyandırmamak için büyük bir sessizlik içinde kalkıp banyoya girdi. Hidrofor artık sessiz çalışıyor ve ılık su hızla iniyordu saçlarından gövdesine. Bu su onu her zaman rahatlatır, gençleştirirdi. Ama bu sabah iki gece üst üste sabahlara kadar yinelenen, birbirlerinden her bakımdan farklı, çok yoğun ve yorucu aşk oyunlarının ardından bir tuhaf doyumsuzluk hissetmekte olduğunu şaşırarak fark etti. İlk geceki küçük kızla olan birlikteliklerinin tek yanlı utancını hala içinden çıkarıp atamamış olması doğaldı belki. Ama Marek'le yaşadıkları her bakımdan büyülü, coşkulu ve ilmekleri sevgi sözcükleriyle atılmış olağanüstü geceden sonra böyle bir hisse kapılmış olmasının mantıklı bir açıklaması olamazdı. Yumuşak süngerle vücudunu sabunlarken "Mantıklı olan ne var ki?" diye mırıldandı elinde olmadan. Asıl mantıksız olan 2 milyar yıllık hasretten sonra bir gecede doyuma ulaşmayı beklemek değil miydi? Ya Marek, o da aynı şeyleri duyuyor muydu acaba? Kendisi gibi. Bornozuna sarınarak yatak odasına geçti. Marek yatağın içinde hafifçe doğrulmuş, elini tam karşıdan gelen güneş ışığından korunmak için gözüne siper etmişti. Onu öyle bornozunun aralığından görünen çıplaklığıyla karşısında bulunca şakacıktan bir çığlık attı. "Sen böyle çırılçıplak ne arıyorsun burada? Utanmaz mısın sen?" Sonra kollarını açarak onun yanına çağırdı. "Biliyorum," dedi. "Burası senin evin. Ben senin cariyenim. Sen olağanüstü bir erkeksin. Söyle bakalım, daha kaç cariyen var hareminde? Söyle de onları kıtır kıtır keseyim." Yeniden sarmaş dolaş oldular. Neden sonra genç kadının kollarının arasından kendisini güçlükle sıyırarak "Daha acıkmadın mı sevgilim?" dedi. "Bak, sana muhteşem bir kahvaltı hazırlayacağım. Ama istersen sen de bir duş yap." Marek komodinin üstüne bıraktığı saatine bir göz attı. "Bu olanaksız sevgilim," dedi. "Saat 8:30 olmuş. Çok geç kaldım. Arkadaşım merak etmiş. Belki de yollara düşmüştür. Zaten sabahları kahvaltı yapmak adetim değil." Sonra çapkınca gülümsedi. "Ama sen ye. Sen çok güç harcadın bu gece. Akşam da yememiştin. Acıkmışsındır. Banyoya gelince." Parmaklarının ucuyla göğüslerinin ucunu okşar gibi yaptı. "Akşama kadar her tarafımda senin dokunuşlarının izi kalsın. Kokun üstümden hiç çıkmasın istiyorum," dedi. Bir an birbirlerini her an alevlenmeye hazır bir sıcaklıkla baktılar. Eğer ikisinden biri o an herhangi bir hareket yapacak olsaydı, her şeye yeniden başlayabilirlerdi. Marek gözlerini kaçırarak, "Lütfen sevgilim," diye mırıldandı, tutkusunu gizlemeye çalışmadan. "Birbirimizi bulduk, artık çok vaktimiz olacak. Sana karşı çok zayıfım, biliyorsun. Anlamış olman gerekir. Onun için ne olur beni güç durumda bırakma." Boynuna eğdi. "Sen bilirsin sevgilim," dedi. "Haklısın ama akşama buluşuyoruz değil mi?" "Tabii. Akşama yemeğimizi burada yeriz. Taraça'da. Sen hiçbir şeye karışma. Her şeyi ben hazırlayacağım. İstersen buraya da taşınabilirsin." Kısa bir sessizlik oldu. Sonra genç kadın, "Akşama belki de bana bir müjde verirsin," dedi. "Billur topu bulamasan bile bu konuda dayının sana bir mesaj bırakmış olduğundan eminim. Onun gibi son derecede titiz ve dikkatli bir insan öyle önemli bir konuda rastlantılara güvenmez, bildiğim kadar." Yüzüne soran gözlerle baktığını fark edince, "Ne olursa olsun bana güvenmelisin sevgilim," diye ekledi ısrarlı bir tavırla. "Bu bir hayat memat sorunu. Daha fazlasını açıklayamam ama ikimiz için elinden geleni yapacağını biliyorum." Sonra onun soru sormasına fırsat bırakmadan sıçrayarak çıktı yataktan. "Şimdi bırak da giyineyim," dedi. "Kapıdan gözetlemek, röntgencilik yapmak yok bak, utanırım." Marek banyoda giyinip makyajını yaparken kapının aralığından, "O billur topu bulursak geçmişimizi aydınlatmış olacağımızdan emin misin?" diye sordu genç kadına. "Büyük bir olasılıkla," dedi Marek. "Ama önemli olan o küre, içindeki bilgilerle bizi öylesine birbirimize bağlayacak ve geleceğimizi güvence altına alacak ki bir daha hiç ayrılmayacağız." Sonra onun içeri girmeye niyetlendiğini fark ederek kapıyı sıkıca kapattı. Kilidini de çevirdi. Kapıdan çıkmadan önce yine uzun uzun öpüştüler. O kadar ki kolundan tutup "hadi artık git yoksa düş kırıklığına uğratabilirim seni" diye adeta kovalamamış olsaydı işe gitmekten vazgeçmeyi ciddi ciddi düşünmeye başlamıştı galiba genç kadın. Ancak son anda bu kez de erkeğin mızıkçılık yapmaya başladığını fark ederek kendisini güçlükle kapının dışına attı. Merdivenin başında durarak "bugün evi baştan aşağı aramayı ihmal etme, olur mu sevgilim?" diye seslendi. "Dayın o büyülü billur küreyi mutlaka burada bir yerlere saklamış olmalı. En azından senin için bir yerlerde bir mesaj bırakmış, bir açıklama yapmış olması gerek. Bundan eminim. Onun ebedi mutluluğumuzun anahtarı olduğunu sakın unutma." Suzuki'ye bindi, motoru çalıştırdı, geri dönüş manevrası yapmadan aşağıya doğru hızla sürdü arabasını. Marek'in arabaya akşam burnu yokuş yukarı olarak park etmiş olduğu geldi aklına birden. 25. Dayısının kendi ölümünü ima etmek isterken domuzlardan söz etmesi bir anlamda hastalığına yaptığı bir gönderme olarak algılanabilirdi. Sadece klasördeki son kez okuduğu mektupta elindeki gizemli küreden Marek'e söz etmek istememesinin nedenini açıklamamış olması aklını karıştırıyordu. Pek yakında öleceğini bilen bir insan için mantıksız bir davranıştı bu. Hele o son gece Marek'e karşı öylesine kaba davranmış olması inanılmaz bir şeydi. Öte yandan dayısı gibi genç kadının da küreden söz ederken bunun bir hayat memat sorunu olduğunu ileri sürmesini ve hele onun bulunmasının geleceklerini güvence altına alacağını savunmasını anlamakta da güçlük çekiyordu. Düşündükçe ürkütücü olasılıklar geliyordu aklına. Gücü ve içeriği hakkındaki kuşkuları sürüp gitmekle birlikte dayısının o kadar güvendiği, evinde konuk ettiği genç kadına bile varlığını söylemekten kaçındığı kristal küreyi değil bir başkasına ya da müzeye vermek, evinde gizlemeye bile cesaret edemeyerek terk edilmiş, çöplüğe dönüştürülmüş eski kazı çukurunda kendi eliyle inşa etmiş olduğu çimentodan küçük barınakta sakladığından emindi artık. Tartışma gecesi yalnız kalır kalmaz belki de değerli taşın yerinde durup durmadığını denetlemek için çıkmıştı evden. Birisi, ki Marek'in son açıklamalarının ışığında kızıl saçlı adam olduğu anlaşılıyordu bunun, kristal küreyi elinden almak ya da yerini öğrenmek için geri döndüğünde onun evden çıktığını görmüş, arkasından gidip izlemiş, nereye sakladığını söyletmek için sıkıştırmış, bu sırada aralarında geçen bir boğuşma sonunda onu öldürmüş, sonra da cesedini çukura yuvarlamıştı. Bu varsayımla Marek'i kollamak istediğinin farkındaydı. Yine de bir doyumsuzluk vardı içinde. Sebepsiz bir cinayet olurdu bu. Marek gibi kızıl saçlı adam da kristal kürenin dayısında olduğundan haberliydi. Ama ikisi de onun nereye sakladığını bilmiyorlardı. Bu durumda onu öldürmekle ellerine bir şey geçmezdi. Hatta tam tersine küreyi ele geçirmek umudunu büsbütün yitirirlerdi. Öte yandan dayısı düşündüğü gibi ve olayların doğruladığı biçimde küreyi o geceden önce kimsenin araştırma yapmayı akledemeyeceği bir yerde çöplüğe dönüşen kazı yerinde hazırladığı yuvaya götürüp saklamış idiyse o gece Marek ve arkadaşıyla tartışmasına da neden kalmıyordu. Yine bu yüzden onun sert bir tartışmanın ardından konukları gittikten sonra şortunun üzerine pijamasının ceketini geçirerek çöp dökmek gibi hiç de acelesi olmayan bir bahaneyle gece vakti sokağa çıkmasına akıl sır erdiremiyordu. Bir çeşit sancılı kaygıyla kitaplığın çekmecesini açıp baktı. Gizemli küre yerinde duruyordu. Küçük kızın kürenin mahfazasını getirmeye söz verdiğini de biliyor muydu acaba Marek? Ne tuhaf dedi içinden. Bir ara bu kürede yaşamın gizlerini içeren güçler olduğunu düşünmüştü, ciddi olarak. Dayısının kuramına inanmıştı. İnanmak istemişti. Adeta canlıydı kristal küre. Kim elini dokunduracak olsa elektrik çarpmış gibi sarsılıyordu her tarafı. Onu ilk bulduğu zaman yaşadığı olağanüstü yoğunluktaki cinsel serüveni anımsadı. Hayır, bu küre yaratıcının eseri değildi. Olamazdı. Olağanüstü bir şeydi o. Ama onun kara delikten, evrenin derinliklerinden büyük patlama sırasında yola çıkmış olduğunu ileri sürmek, gülünç ve delice bir savdan başka bir şey değildi. İnsan eliyle yapılmıştı o şey. Marek, bilgisayar disketi, bir CD-ROM, çok geliştirilmiş bir bilgi kitapçığı olabilir demişti. Doğru tahmin etmişti. O şey, dünyadaki ilk kuşak insanların yok olmadan önce meydana getirdikleri bir teknik harikasıydı. Bu doğru olabilirdi. O uygarlığın temsilcileri birkaç milyar yıl sonra yeniden dünyayı dolduracak olan yeni kuşak uygarlığın temsilcilerine şifreli moleküller, çoğalmaya hazır canlı organizma ya da kopyalanmış tohum örnekleri değil ama değişmeyen senaryodaki oyunlarını aksatmadan oynayabilmeleri için gerekli anahtarları, yaşam denklemlerini bu bilgisayar disketine kaydetmiş olmalıydılar. Duraksadı. Dayısının değişmeyen senaryolar kuramı bu açıklamaya uyuyor muydu? İnsanlar kendi kaderlerini belli eden bilgileri elde edebiliyorlarsa değişmeyen senaryo ne oluyordu? Marek'in de ısrarla doğruluğunu savunduğu, hatta evren ölçeğinde genişlettiği bu kuram geçerliyse bu bilgileri elde etmek geçmişte olanları ve aynı bağlamda gelecekte olacakları öğrenme olanağını sağlasa bile bu kuşak insanların işine yaramazdı ki. Bir ay sonra oynanacak at yarışında hangi atın kazanacağını bilse bile insan, değişmez senaryonun kendisiyle ilgili sekansında eğer bu yarışta kazanması öngörülmemiş ise, yani yazgısında bu yoksa ne yaparsa yapsın önüne bir takım engeller çıkacak ve bahsi tutturamayacak demekti. Neye yarardı bu bilgi o zaman? Kaşları çatıldı. Bu işte bir tuhaflık vardı. Eğer kuramının doğruluğuna inanıyorsa o disketteki bilgilerin gün ışığına çıkmasından çekinmemesi gerekirdi dayısının. Ama acaba öyle miydi? Bu kuram dayısı gibi felsefi açıdan kendisine kuşkuculuğu seçmiş birisi için fazla basit ama aynı zamanda fazlasıyla fantastikti. Belki böylesine bir disketin varlığı da aynı şekilde ütopik olarak algılanabilirdi. Ama bunun örnekleri vardı. Ay'a giden astronotlar oraya dünyamızla ilgili en önemli bilgileri içeren bir kapsül bırakmamışlar mıydı? Hatta uzayın derinliklerine gönderilen bir uyduya da bu tür bilgileri içeren bir belge yerleştirilmemiş değil miydi? Bir sigara yaktı. Gerçeği yakalamakta olduğu duygusuyla heyecanlanmıştı. Sigarayı tutan parmakları titriyordu. Başta dayısı olmak üzere kendisi, yönetici ve yöneticinin karısı, dayısının bütün çevresi ve belki de Marek, hepsi bir inanılmaz oyunun içindeydiler. Aklına gelenler bir an ürküttü onu. Geçmiş kuşağın insanları kendilerini, tarihlerini ve belki de uygarlıklarının çöküş nedenlerini anlatmış olmalıydılar. Bu olağanüstü bilgi kitapçığına yükledikleri olağanüstü bilgilerle. Yalnız onlar mı? Belki de ya da hiç kuşkusuz olağanüstü teknolojik üstünlüklerinin formüllerini uzman bir arkeolog olan dayısı Frigyalıların tabletlerindeki yazıyı okumuş ve bu gerçeği kavramıştı. Eğer bu doğruysa bu bilgileri elde edecek olanlar öteki insanlar üzerinde korkunç bir üstünlük sağlama olanağına kavuşmuş olmazlar mıydı? Değişmeyen senaryolar diye bir kuram yoktu. Belki felsefi bir düşünce oyunu olarak tartışılabilirdi. Ama gerçekte bu kuram düpedüz dayısının bir fantezisi, bir uydurmasıydı. Kopyalanmış hücrelerin milyarlarca yıl sonra kendiliklerinden canlanabileceği varsayımı da ancak kurgu bilim öykülerine malzeme olabilirdi. Oysa dayısı bu kürenin, bu bilgisayar disketinin, bu olağanüstü CD-ROM'un gerçek anlamını, gerçek içeriğini, gerçek dehşetini biliyordu. Atom bombasından bile korkunç bilgiler içeriyordu bu çok gelişmiş bilgi odacığı. Belki de 2 milyar yıl önce yaşamış olan insanların, insanlığın varılabilecek en yüksek uygarlık düzeyini oluşturan ve büyük bir olasılıkla çöküşlerine de neden olan teknolojilerinin sırlarını içeriyordu. Daha önce atomun parçalanışının keşfinde olduğu gibi sorumsuzca kullanılabilirdi bu bilgiler. Bu yüzden kimsenin eline geçmemesi gerekirdi. Dayısı yakında öleceğini bildiği için elinin altında tutmayı da göze alamamıştı onu. Belki ortadan kaldırmayı da düşünmüş ama bir bilim adamı haysiyetiyle kendisinde böyle bir şey yapmak hakkını görmemişti. Artık o gizemli billur kürenin neden Nemrut bir felsefe taşı, insanlığın geleceğini tehdit eden 100.000 suratlı bir felaket tellalı olduğunu biliyordu. Dünyanın önde gelen egemen güçlerinin o kürenin peşine düşeceklerini bildiği için çok zorunlu olmadıkça yeğeninin başını derde sokmak istememişti. Önlem olarak rastlantı sonucu eline geçen bu tehlikeli küreyi götürüp eski kazı yerindeki çukurda izole etmişti. Kimsenin onu bu çöplükte arayacağını tahmin etmiyordu. Marek ve arkadaşları iz peşindeydiler. Özellikle de kızıl saçlı adamdan kuşkulanıyordu. Değişmeyen senaryolar kuramını bir bakıma araştırıcıları başka yönlere çekmek için ortaya atmıştı. Her şeyi düşünmüştü ama burada karşısına çıkan Marek'i başından savamamıştı. Çünkü aslında romantik bir adamdı o ve bu genç kadın kendisine verdiği gibi ona da yaşamı boyunca aradığı sevgiyi vermişti. Fiziksel açıdan, fizyolojik açıdan güçsüz ve yeteneksiz. Bu nedenle de sapık ilişkilere eğilimli bir erkekti. Ama Marek'e tutkundu ve son ana kadar bu yüzden kendisini ondan uzaklaştıramamıştı. Bu yüzden onu da o inanılmaz kuramına inandırarak yönlendirmeye, etkilemeye çalışmıştı. Ama bunu başaramadığı anlaşılıyordu. Çünkü unuttuğu bir şey vardı. Asıl gerçeği ölmeden önce tamamlamaya çalıştığı kitabında açıklamaktaydı. Marek o notları okumuştu. Kızıl saçlı arkadaşına anlatmıştı. İçine tarif edilmez bir hüzün çöktü. Nasıl da aptal yerine konulmuştu. Evet, 2 milyar yıl önce yaşanmış ve yeniden yaşanmaya başlanan o büyük sevgi de bir masaldı. Kendi kendisini de kandırmıştı. Çünkü böyle bir şeye inanmaya hazırdı ve Marek büyük bir olasılıkla dayısından dinlediği onun kendi kişisel öyküsünü biliyordu. Billur topu eline alarak tekrar inceledi. Nasıl da uslu uslu duruyordu. Ya o 2 gece boyunca yaşadıkları neydi? Acı bir gülümseme yayıldı dudaklarına. O haplardı bunun nedeni. O gün elektriği yakmadan banyoya girmiş, karanlıkta dayısının ilaç dolabını açmış ve her zaman aldığı ağrı kesicilerin bulunduğunu sandığı tüpten 2 hap alarak yutmuştu. Bunlar ekstazi haplarıydı. Dayısının küçük kızı koynuna almadan önce yuttuğu haplardı.